Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Erkam TV, Erkam Radyo ortak yayınında Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programında karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Tabii hoca derken araştırmacı demek daha iyi hocam. Hoca bir otoriteyi temsil ediyor.
Ama hocam siz de otorite sayırsınız artık.
Yok estağfurullah. Sonra ben yani... şey diyorum, ben yazarım diyorum ama... Gerisine karışmam. Konuşurum ama gerisine karışmam. Herkes sorumluluğu kendi üstüne alsın yani.
Eyvallah. Şimdi hocam güzel konular konuşuyorduk. Önce üzüntüden nasıl kurtuluruz? Üzüntülerimizi, kederlerimizi büyütmeyelim. Hocam bu şeyi çok hoşuma tuttu ya. Sizin o şeyiniz insanın 3 dert
kategorisi
vardır. Evet,
küçük, avukat Metin Ekrem Korkmaz'ın teorisiydi yani. 3 katman hakikaten yani.
Eyvallah. Hocam ufacık çocuğun da bir derdi var. Ne cep telefonu alamadım diye çok dertleniyor mesela. Sonra büyüyor, başka bir dert onun yerine geçiyor. Şimdi hocam biraz pozitif konulara geldik. Hocam şunu da ben fark ettim. Pozitif konular çok dikkat toplamıyor maalesef. O da ayrı bir üzüntü verici bir şey.
Evet hocam, mesela psikolojide diyelim ki öfke üzerine böyle gırla bir şey bulabilirsiniz, literatür. Ama sevgi üzerine psikolojide bilimsel olarak yapılmış çalışmalara baksanız hocam, Doğan Celoğlu da işaret ediyor ona. Yani orada daha böyle emekleme aşamasında yani.
O yüzden hocam hep negatif mi konuşsak, ne yapsak dinleyicilerimizi dağıtmamak için, izleyicilerimizi.
Garip bir şekilde insanlar böyle negatif kavramların konuşulmasına daha fazla iyi gösteriyor. Ama bizi kurtaracak olan onlar değil yani. Bizi kurtaracak olan pozitif duygular yani.
Şimdi hocam sağlık ve mutluluğun yolları demiş de ben tersten söyleyeyim.
Evet.
Sağlıksızlıktan, mutsuzluktan kaçış yolları dersek. İşte tersten bakalım. Şimdi hocam bir kere şunu diyor. Mutlu ve başarılı olmak ya da çevremizdekilere mutluluk vermek için önce kendi sağlığımızın yerinde olması gerekiyor. Hem fiziki sağlığımızın, fizyolojik, hem de ruh sağlığımızın yerinde olması lazım. Hocam ben tabi bayağı bir psikolojik konularda konuştuk da bu beden sağlığı konusunda sanki son zamanlar bizim hele İslami camialarda bir atalet var hocam ya. Sporu çok sevmiyoruz. Tamam futbola falan hani aşırı futbol şeysine hani bu izleyenlere falan zaman zaman buradan eleştiri yapıyoruz ama top oynamıyoruz, yüzmüyoruz, koşmuyoruz.
Evet.
Hocam ne olacak bu işin sonu?
Şimdi hocam geleneksel zamanlarda spor hayatın içinde bir şeydi. İnsanlar zaten yürüyerek gidiyordu bir yere. İnsanlar düğünlerde horon oynuyordu, halay çekiyordu. İnsanlar doğayla iç içe oldukları için son derece hareketliydi. Şeye ihtiyaç yoktu. Ben çocukluğumda babamın aşçı olduğu lokantada çalışıyordum. Mesela gelenler hocam yemek salçalı ve yağlı tarafından doldur derdi.
Çok
yani.
Çok yürüyor adam. Harcıyor enerjiyi.
Ve şey göbek sıfır yani. Ya. Ama sonraki zamanlarda ise zaman geçti. Yağsız ve salçasız tarafından ver demeye başladı insanlar yani. Şimdi bu tür hocam sportif etkinlikler bizde şey olarak görülmeye başlandı. Bir tür modernist hareketler olarak görülmeye başlandı.
Aylak insanların yaptığı işler.
Veya şey.
Ehli yani, dünyanın yaptığı işler.
İşler. Halbuki biz geleneği sürdüremediğimiz için sonuçta tarım ve hayvancılık toplumunda insanın hareket yani oturduğu yok neredeyse hocam yani. Bir ocak başında oturur sohbet muhabbet için bir de yatar. Onun dışında sürekli hareket halinde yani.
Rahmetli dedem tarlaya gidermiş, ağır işler yaparmış. Akşam gelirken de bir sırt odun getirirmiş. Yani en son artık tamam eve geliyor, dinlenmeye geliyor ya.
Evet.
Evde odun yakınacak. Bulduğu kütükleri, odunları, dal parçalarını toplar. Yani böyle bir zamandan şimdi modern zamana geçtik. Hepimizin altında araba, bisiklet, motosiklet neyse. Yani elimize gelse apartmanın 10. katına da arabayla çıkıp park edeceğiz önünde yani. Evet.
Mesela pandemi döneminde de bu daha şeye öne çıktı hocam. Dünyada da bu böyle. Kilolar %10 arttı. Hareketler belki %20 azaldı. Dolayısıyla beden sağlığı son derece önemli ve biz böyle Allah'ın verdiği nimetler derken hocam bize dışarıdan yani yemek içmek işte çoluk çocuk bunları nimet olarak düşünüyoruz. Bunların nimet olduğu kesin ama yani insanın bedensel varlığı ve ruhsal varlığı da Allah'ın verdiği bir nimet.
Onu korumak lazım.
Korumak ve de geliştirmek de lazım yani.
Allah Resulü'nün bir hadis-i şerif var. Allah diyor ölüm hariç her hastalığa bir şifa koymuştur.
Evet.
Arayıp bulmak bizim vazifemiz. O yüzden hem sağlığımızın peşinde olacağız hem de önleyici işte tıp önlemleri var ya spor yapacağız, yürüyüş yapacağız.
Evet.
Hatta hocam yürüyüşle alakalı çok güzel şeyler var böyle yani hareketlilik insanın üzüntüsünü kaygısını gideriyor. Efendim çok tavsiye ediyorlar yani üzüntülüysen kaygılıysan yanına bir arkadaşını çağır bir parkta yürüyüş yap. Veya ne bileyim işte git bir havuzda yüz. Ben hocam 3 spor tavsiye ediyorum. Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği sporlar bunlar. Üçü de birbirinden güzel. Yani ok atmak, ata binmek ve yüzmek.
Yani ata binmek artık çok pahalı bir şey oldu. Ok atmak için...
O da biraz pahalı gibi.
Şimdi özel mekanlar bulmak gerekiyor. Diğeri yüzmek dediniz yüzmek. Yani. Evet yani...
Aslında keşke bizim çocukluk zamanımız birçok şanslıydık. Bizim yani köylerde merkepler at yoktu ama merkep bolluğu vardı.
Evet.
Ona binerdik. Oku da kendimiz yapardık.
Evet.
Ama şunu demek istiyorum. Şimdi belediyelerin, kıymetli Ali Rıza Hocam, çok güzel kursları var. Hemen hemen her belediyenin okçuluk kursları var. Kadın erkek ayrı havuzları var. Yüzme kursları var. Yani ben zaman zaman gidiyorum. Çoğu da boş. Onu da söyleyeyim.
Evet yani insan hocam anne karnında... Bir yüzücü olarak dünyaya geliyor zaten.
Çok ilginç bir şey söylediniz.
Yani mesela ben hep şey düşünmüşümdür. Denizde insanlar niçin bu kadar çok mutlu oluyor? Bana göre sebeplerinden bir tanesi anne karnını çağrıştırıyor çünkü. Anne karnında çünkü biz yüzme halindeyiz zaten. Ve mesela bazı doğum programları hocam havuzda evet. Doğum yaptırıyor. Ve bebek aslında doğduğunda zaten yüzmeyi biliyor yani.
Hiç sıkıntı çekmiyor.
Evet.
Kordonu kesilmediği için havasını oradan alıyor.
Evet. Biz sonradan yüzmeyi unutuyoruz yani. Bir de hocam atom içine bakıyoruz. Bir atom hocam. Merkezinde proton ve nötron var. Çekirdek bu. Onun etrafında da şeyler var. Elektronlar dönüyor. Ama olağanüstü bir hızla dönüyor. Bir atom hocam bir stadyum düşünün. Bildiğiniz bir stadyum. Bizim Trabzonspor'un stadyumu olsun.
Hocam niye Galatasaray değil Trabzon dediniz? Peki Simirimiz
Trabzon olsun. Yani memleketimizde bu kadar fark olsun yani.
Eyvallah.
Ya da diyelim ki çok biliniyorsa işte Fenerbahçe stadyumu olsun. Şimdi koskoca bu stadyumun hocam santra çizgisinde iki tane küçük misket olsun. Minnak misket. Bu şeyin çekirdeği, atomun çekirdeği. Bir tane de misketi paramparça yapalım. O da tribünlere dağıtalım. Geri kalan olduğu gibi boşluk.
O kadar.
O kadar. Hmm. Yani koskoca bir stadyumda hocam iki tane minnak misket kadar fiziki bir alan var. Geri kalan olduğu gibi boşluk. Peki nasıl oluyor da biz diyelim ki elimizde atomlardan içeri elektronları geçip içeri sokamıyoruz? Çünkü orada o kadar yüksek bir hızla hareket var ki hocam. İçine giremiyorsun. Girdiğin zaman zaten atom bombası oluyor hocam o. Nükleer enerji oluyor. Şimdi atomun içerisinde olağanüstü bir ne var hocam? Hareket var. Peki evrende? Evrende ya. De olağanüstü hareket var.
Güneşin hızı, galaksimizin
aklımızı alacak şey. Biz ne diyoruz hocam? Dünya kendi etrafında dönüyor. Başka? Güneşin etrafında dönüyor. Yetmedi hocam. Güneşle birlikte bir de Samanyolu galaksisinin merkezinin etrafında dönüyor. O da yetmiyor. Galaksimiz de dönüyor hocam. Ve
başımız dönüyor.
Evrende hiç durmadan o hızları da hocam yani rakamları şimdi vermeyeyim ama insanın aklını alacak.
Ya hocam böyle rakamlar. Bir dönen ortamda bizim oturup kalmamız ne kadar
aynen
kötü ya.
Aynen öyle hocam ya.
Yaşa hocam.
Ya ve hocam hep böyle zamanlarda söylerim. Anne karnında hocam bebek hareket etmiyorsa
ölüyor.
Ölüyor demek. Tabii. Allah göstermesin. Yani bizimkisi hocam oluyor. Hareketsizlikle birlikte bir yavaş ölüm oluyor yani.
O yüzden hocam fakirin şöyle bir şeysi var. Yani bizim tekkelerde, sufi gruplarda bu sporu biraz gündeme getirmek lazım. Hatta geçen çok ilginç bir WhatsApp'ta video gelmişti. Bu Kung Fu'yu nakşiler, Çinli nakşiler icat etti şeklinde bir Çinli arkadaşın beyanatı vardı. Ne kadar doğru bilemem ama şurası kesin. Bu uzak doğu martial art dediğimiz o judo falan tekvando bunları uzak doğu rahipleri icat ediyorlar. Şundan dolayı adam giriyor mağaraya 8 sene meditasyon yapıyor. Tabii 8 sene otursa bu adam kesin kötürüm olur.
Yani.
Geri gelemez. Ne yapıyor? İşte 2 saat meditasyon yapıyor. 2 saat kung fu hareketler yapıyor falan. Orada gelişmiş bu sporlar.
İlginç. Hocam oradaki bir de uzak doğuda tarikat anlamına gelen bir sözcükmüş. Yani judo.
Tekvando.
Tekvando. Ve dolayısıyla mesela Bruce Lee'nin bizim çocukluğumuzun fenomenidir yani. Bruce Lee'nin ben yaşam öyküsünü okumuştum. Yani en başta hocam tırnak içinde kendine mukayyet olma olarak görüyor Kung Fu'yu.
Müthiş burada bir manevi gelişim şeysi var esasında.
Evet. Diyor yani eğer sen kendi gücüne, kendine mukayyet olamayacaksan zaten Kung Fu o zaman senin için gerçek bir Kung Fu değildir. Çünkü zaten o içindeki öfkeyi, sevinci, enerjiyi vesaireyi pozitif kullanabilmen lazım yani.
Eyvallah. O yüzden hocam demek ki mutlu olmanın ve çevremize mutluluk vermek için zaten ruh sağlığımızı ona bayağı tartıştığımız için artık ona girmiyorum.
Evet.
Ama fiziki sağlığımızı dikkat etmek durumundayız. Ev içinde belki ailecek yürüyüşler. Bunu hocam trekking diyor batılar. Dağlarda, kırlarda evet. Yürüyüş yapmak. Ne bileyim işte yüzme sporu. Bunu sadece hocam yazın güneşlenmek gibi değil ama yıl boyunca da belediyelerimizin güzel imkanları var. Bunları istifade ederek inşallah yeni bir hocam enerjik hayat evet. Tavsiyesi buradan kıymetli izleyicilerimize ve dinleyicilerimize.
Hocam burada bir şey geldi aklıma. Şimdi bir zaman en küçük oğlum Kutlan bir yaşa sofrada oturuyoruz. Yani küçükken şimdi artık 19 yaşında da yani 4-5 yaşların belki 6-7 yaşlarındayken falan bir mevzu oldu. Araştırmadan falan bahsediyoruz yani. Ya dedi ben dedi şimdiye kadar araştırma deyince Google'da bir şeyi araştırmak olarak algılıyordum.
Allah Allah o kadar.
Şimdi hocam şu anda da mesela çocuklara oyun oynamak dediğiniz zaman ne anlıyor?
İnternetten oynamak.
Başka bir oyunu anlamıyor. Hmm. Şimdi bizim çocukluğumuza bir dönelim hocam. Çizgi oyunu vardı. Uzun eşek vardı.
Vardı.
Saklambaç vardı. Yakalamaç vardı. Ve sürekli enerji harcamayı gerektiren, insana spor yaptıran doğal oyunlar vardı. Hatta bir kısmında hocam büyükler de bunlara şey ederdi yani. Eşlik ederdi.
Ben evde sınır koydum. Mesela çocuklar 2 saat, 3 saat böyle hareketsiz oturunca aman diyorum oğlum bak kas gelişiminize yazık. Hemen gidip bir bahçede biraz koşun moşun. Mecbur tuttum. Belli saat aralıklarıyla koşup oynamayı, bahçede dolaşmayı ama şunu da gördüm ki maalesef şimdi çocuklar akıllanmışlar. Bahçeye de cep telefonu götürüp orada bir köşeye pusup orada da yine oturarak oynuyorlar. Bu da yani zamanın bir fitnesi Ali Rıza hocam. Evet. Allah gençlerimize yani güç
burada işte versin. Anne baba ne yapmalı olabildiğince onlara diyelim ki işte onun için ben şeyi çok önemsiyorum hocam. Yani biz aileyi önemsiyoruz. Aile kadar komşuyu, akrabayı, taallukatı da önemsemek lazım. Çünkü çoluk çocuk birlikte büyüyecek. Kendi başlarına bunlar büyüyemezler.
O yüzden hocam İslamiyet...
Oyundu, eğlenceydi, gezmeydi, tozmaydı. Hem tabii. Birbirlerini besleyecekler yani. Diyelim ki bir şeye, kır gezisine gitmişsinizdir hocam. Büyükler diyelim ki yemek işleriyle, organizasyonla uğraşırken çocuklar da oyun oynamalı yani. Hatta mümkünse yetişkinler olarak da bizim katılmamız
eyvallah.
Lazım yani.
En güzeli.
Bu kısım aslında çocuklarla aile arasındaki sevgi bağını en çok güçlendiren şeylerden bir tanesi. Kalplerin hocam ritmini sağlayan şeylerden bir tanesi şuymuş. Birlikte eş zamanlı hareketler. Mesela diyelim ki Kadiri ve Rıfai devranlarını düşünelim hocam. Orada ne yapılıyor diyelim ki zikredilirken ortak ritmik hareketlerle. Ya da diyelim ki farz namazlar camide kılınırken ya da bir imam eşliğinde kılınırken hep nedir? Hareketler birliktedir. Bu birliktelik hocam insanlar arasında ruhsal birlikteliğe de önemli ölçüde katkıda bulunan şeyler.
Eyvallah.
Bu şeyler için de geçerli. Çocuk ile anne baba arasındaki ilişki için de birlikte oynayabilmek, birlikte gezebilmek, birlikte hareket edebilmenin getirisi olağanüstü derecede yüksek. Yani şeyi nasihat kültürünün artık bu kuşak için bir şey ifade etmediğini hatta negatif bir anlamı olduğunu.
Maalesef öyle hocam. Evet. Artık öyle söyleyerek şunu yapın bunu yapın o iş bitti artık. Örnek olarak başında bulunarak spor yap diyorsak önce biz de aşaponları
yani.
Giyerek evet. Yapmak durumundayız. Şimdi hocam başka bir konuya geçiyoruz. Çok uyumak, çok yemek ve fazla düşünüp her şeyi dert edinmek vücudun sıhhatini götürür. Hocam çok uyumakla alakalı ben biraz baktım. Hani bugün ya işte çok yemek zararlı ama çok uyumanın ne zararı var? Bol bol uyuyalım yani evet. Dinleyelim deniliyor ama belli saatten fazla uyunursa depresyon, kalp hastalıkları, kas ağrıları onlar başlıyor. Bu uykunun ölçüsünü de ben tasavvuf eserlerine çok bakmıştım zamanında hiçbir yerde bulamadım. En son şeyde buldum hocam, Eşrefoğlu Rumi'de buldum. 8 saat diyor hocam. Hmm. Yani yetişkinler için, tabii küçükler için belki 10 saat. Ama yetişkinler için 8 saatten fazla.
Tavsiye edilen o civardaki rakamlar. Heh. Ama şimdi hocam sorun daha çok şey herhalde. Fazla uyumak değil de hocam az uyumak. Özellikle,
o da bir sıkıntı. Çok doğru söylüyorsunuz.
Dijitalden kaynaklı. Hmm. Şimdi tabletti, cep telefonuydu bunlar hocam. Gece mavi ışık uykuyu kaçırıyor. Yani hani belli bir saatten sonra kahve içmek nasıl uykuyu hocam kaçırıyorsa bu mavi ışık da kaçırıyor. O nedenle teknolojiyi mümkün mesleme mesela odaya koymamak önerisinde bulunuyor
veya
şeyler.
Veya saat ondan
uzmanlar.
Sonra cep telefonu, kompütürle meşgul olmamak. Dediğiniz gibi mesela hocam bir kitabı PDF'sini kompütürden okuyun, uykunuz kaçıyor. Aynı kitabı elinize alın, uyku getiriyor.
Evet.
Niye? Çünkü mavi ışık olmadığı için. O yüzden dediğiniz gibi çok önemli bir konu bu. Yani fakir 10 deyince yani yatalım falan sözü evde başlıyor bizim. Hani ben teşvik ediyorum herkesi yatalım falan filan. Tabii kimse kulak asmıyor hocam 10'da yatılırım falan baba diyorlar. Çok erken diyorlar. Neyse 10.30'da yatarsak gece 3'te zımba gibi ayağa kalkıyorsunuz. İster tesbih çekin, ister teheccüd kılın, ister kitap okuyun. Çok acayip bereketli oluyor vakit. 11'i geçtiği anda artık sabah namazı tehlikeye girmeye başlıyor. Kalksanız bile kalkıyoruz Allah'a şükür ama bu sefer yorgun, argın. O yüzden esasında belki bu çağın en büyük felaketi. Eskiden elektrik olmadığı için herkes yastıdan sonra zengin de fakir de yatardı.
Evet.
Televizyon 10'da 11'de kapanırdı. Bir siyah beyaz bir televizyon vardı. Şimdi televizyonlar sabaha kadar yayın yapıyor. Hem de yüzlerce kanal.
Evet.
Işıl ışıl her taraf. Ya ben çok dua ediyorum Allah'ım diyorum şu gece lambaları bir sönse de şu karanlığı bir tatsak. Çünkü karanlığa hasret kaldık.
Evet hocam. Mesela geçenlerde şey vardı. Bir göktaşı yağmuru vardı.
Ama göremiyorsunuz.
Biz çocuklarla beraber Kemerburgaz ormanlarına sanıyorum gittik. Orada bile hocam şehir ışıklarından dolayı gökyüzünü göremez hale geliyorsunuz yani. İnsanın gökyüzüyle olan bağı kopuyor. Bir de insanın sonuçta yaratılış ritmi var. Gece gündüz ritmi var. Gece dinlenmek için var yani. Şimdi gece aşırı aydınlatmalar hem dünyanın iklimi üzerinde olumsuz etkisi var. Hem insanın üzerinde, insanın biyolojik saatini, ayarını bozuyor yani.
Memlekete gidiyorum. Böyle biraz şehrin dışında bir yer. Ya şu gece lambalar bir sönse diye Allah'a dua ediyorum. Ya hiç elektrik kesintisi olmuyor. Bir gece de sönse de diyorum yıldızı seyretsem.
Evet.
Yani hakikaten bu modern hayat, bu elektrik sağlığımızı çok negatif yönde etkiledi. Çünkü 12, 1, 2 ben öğrencime sık sorarım. Evladım dün kaçta uyudun? Yani 12'de 1'de uyuyan erken uyumuş. 2, 3... Sabah 4 diyenler bile ya diyorum siz ne biçim insansınız? Yani insan bütün gece
hocam ama ne oluyor? Onun için gündüzleri diyelim ki bakıyorsunuz ki şekerleme yapma oranı çok fazla arttı. Kestiriyor insanlar yani teneffüslerinde, boş vakitlerinde, öğlen tatillerinde.
Daha kötü derste uyuyorlar hocam.
O çok feci tabii bir şey yani.
Eyvallah.
Bir de yani uykusuzluk aynı zamanda beden ve ruh sağlığıyla ilgili başka sorunları doğuruyor.
Anlayışı doğruladı. Bir kere hocam kesin düşürüyormuş. Testler yapmışlar. Şu saatte uyuyanlarla şu saatte uyuyanlar arasında. Geç yatanların algısı düşük oluyor.
Evet hocam. Bir TED konuşması vardı orada. Şimdi beyin hiç durmadan zaten 7-24 hocam beyin zaten faaliyet halinde. Biz uykudayken bile beyin faaliyet halinde yani. Ama uykuda beyin aynı zamanda o sürekli çalışmanın getirdiği bazı negatif çıktıları var. Onlar gece uykuda yapıyor. Şimdi gece uyumadığın zaman ne oluyormuş? Kafada hocam bütün bu şeyler negatif atıklar da birikiyor ve artık kafa zamanla dumur oluyor yani.
Bir de hocam o belli salgılar belli saatlerde oluyor. Yani geç yattığınız zaman o beyin o salgıları üretemediği için.
Evet.
Yani dinlenme, işte huzur, sükunet neyse. Sabah kalktınız yorgun. Mesela 8 saat diyelim ki gece 1'de yattınız. Sabah 9'da kalktınız. Ondan 10'da yatıp da efendim işte 6'da kalkanın şeysi bir olmuyor.
Evet çünkü biyolojik saate aykırı davranıyor yani.
Eyvallah.
Biyolojik saate aykırı davranınca biyolojik saat ne demek? Yaratılış ayarı demek yani hocam.
Aynen. Allah bizim geceyi dinlenmemiz için, gündüzü çalışmamız için Amme suresinde geçiyor.
Evet.
Yani bu ilahi kanuna uymadığımız zaman fakirin şöyle bir iddiası var. İslam insanın psikolojisini koruyan bir din. Ne kadar çok uyarsak İslam'ın prensiplerine sabah erken kalkmaya, akşam erken yatmaya, işte az yemeye, az onu da gelecek biraz sonra az konuşmaya o kadar insan kendi fıtratını da esasında korumuş oluyor.
Evet. Yoksa sonuçta bedelini ödüyoruz hocam.
Eyvallah. Erkam TV'mizin kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri kısa bir araya giriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayın.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programının ikinci bölümünde karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve Ali Rıza Bayzan hocamız. Hocam az uyumanın zararlarından bahsettik bayağı.
Evet. Gerçekten fazla uyumak da zararlı.
Ama hocam ben de fark ettim sonra fazla uyumak kalmadı bugün. Hep az uyumaktan şikayetçiyiz.
Evet.
Çocuklarımızı yatıramıyoruz. Sabah okula 8'de kaldırmamız icap ediyor. Yani büyük bir aile içinde de bir çatışma
mesela
yaşıyoruz.
Mesela bunun en büyük bedellerinden birisi hocam şey oluyor. Sabah kahvaltısı yapmamak. Ben mesela okullarda çok seminer veriyorum. Anket yapıyorum. Mesela şehirler nüfusu arttıkça sabah kahvaltı oranı azalıyor. İlginç başka bir gözlemim şu oldu. Mesela Çorum'da zayıf, orta ve iyi. 3 okulda aynı gün seminer verdim. Bir günde böyle 3 seminer, 5 seminer verdiğimde oluyor.
Çok güzel.
Mesela kahvaltı oranı hocam, okulların düzeyi yükseldikçe kahvaltı oranı artıyor. Düştükçe azalıyor.
Hmm.
Şimdi Allah'ın lütfu 5 oğlum mesela bir ara 3'ü sabahleyin çok erken gidiyordu okula. Yani bir tanesinin sabah şeyde kalkması lazım yani. 5.30'dan itibaren hazırlanması lazım. 6.30'da falan evden çıkacak. Şimdi öbürleri 7.30-8'e doğru çıkıyor. Ben 3'üyle de kahvaltı yapıyordum hocam.
Bayağı bir fedakarlık sizin kendinize hocam.
Evet, çok büyük fedakarlık. Bazen soruyorlar yani işte çocukların başarısını neye borçlusun diyordum. Bir zeka genleri erkek çocukta anneden geliyor hocam.
Eyvallah.
Orada bir katkımız yok. Belki çocuklara TÜBİTAK kitaplarını alarak bir katkımız olmuştur. Bir de daha bebeklikten itibaren hocam kitap kemirecek çocuk yani.
Eyvallah.
Ona kitap izin görecek. Vermek lazım. Evet.
Kesinlikle.
Diğeri de şey kahvaltı hocam.
O yüzden hocam o zaman bu az yemek konusu, çok yemek konusu özür dilerim gündeme geldi. Demek hocam çocuk kahvaltı düzgün yaparsa aşırı yemiyor. Sonra okula gidip belki daha farklı zararlı o paketli gıdalarda abur cubur
sarılıyor. Doğru. Ve bu arada hocam asıl yemeği akşam evde yiyor. Akşam da çok fazla yiyor, yemek doğru. durumunda kalıyor. O zaman aile de çocuğu tam yemekte ele geçirmiş ya peşinden ders otursun diyor. Halbuki hocam yemekten sonra parasempatik sistem devreye giriyor. Kan beyinde değil sindirim sisteminde yoğunlaşıyor.
Midemize yoğunlaşıyor.
Ve şey insan böyle bir şey olur, mayhoş olur yani. Şimdi o anda ders çalışmak için uygun değil. Bir yarım saatlik molaya ihtiyaç var. Bu yürümek, gezmek, başka şeylerle meşguliyet olabilir yani. Ve böylece ne oluyor? Yani akşam fazla yemek ve yemekten hemen sonra derse zorlamak vesaire şeyi bozuyor. Ritmi bozuyor. Ama ritimler de bozuluyor. İşte sabah kahvaltısı.
Eyvallah.
Ve sabah kahvaltısı şey değil hocam. Öyle poğaçayla vesaireyle yapılan
güzel,
bir değil.
Düzgün bir kahvaltı.
Bizim klasik kahvaltımız yani pekmezli, zeytinli, ballı, yumurtalı vesaire olması lazım. Çünkü beden sağlığı açısından olağanüstü derecede önemli yani.
Şimdi hocam bu İmam Gazali'nin bu konuları belki daha öncesinde de görüşmüştük, konuşmuştuk. Çok altın kuralları var hocam. İmam Gazali biliyorsunuz büyük bir Allah dostu ve sufi.
Evet.
Hocam şunu diyor, yani diyor evinizde her türlü imkan da olsa, zengin bir aile de olsanız, haftanın bir günü diyor riyazatla yaşayın ki çok katığa, çok lükse alışmayın. Çünkü hocam insanı öldüren bugün, bu hani evet uyku konusunda az uyuyoruz ama yemek konusunda bunu biraz fazla yiyoruz. İhtiyacımızın bayağı kat kat fazlasını yiyoruz. Çünkü obezite oranları her gün artıyor bütün dünyada.
Evet.
Türkiye'de de her sene maalesef. Belli bir kilolarımız, ortalama kilolar artıyor. Şimdi böyle olunca İmam Gazali tabii bir kere biz Müslümanız Allah aşkına. Yılda bir kere bir Ramazan ayında bir belli bir fabrika ayarlarımıza geri dönüyoruz.
Evet.
Tabii düzgün tutarsak bir kısmı da abartıp iftarda.
Uykuya tutturmak o da var. Diye bir formüller.
Ama şimdi diyor haftanın bir günü diyor çok fazla tüketmeden çok sade. Su ekmek diyor mesela. Ben belki biraz fazla gelir ama hadi su ve çorba diyelim. Ekmek diyelim neyse.
Evet.
Az bir şeyle diyor alışın ki diyor. Çünkü hocam şehir hayatı, zenginlik bizi şımartıyor. Çok tüketmeye, çok konuşmaya, çok seyretmeye alışıyoruz. Bu sefer bu bizi zehirliyor. Çok tüketim. İnsan sağlığına bugün en çok tehlike, obezite oranı bol yemek. O yüzden de mesela yine annelerimizin, işte iş yerindeki belki aşçılarımızın eğitimden geçip böyle sağlıklı gıdaları, sebzeleri daha çok tercih ederek hem aile şeyimiz, bütçemizi de ayarlayabiliriz bu şekilde.
Evet.
Bugün maalesef bakıyorsunuz en çok getir götürücüler para kazanıyor bugün bu siparişler. Pizza, evet. Bol bol chipsler, şunlar bunlar. Bu sefer kilolar oluyor.
Evet, yani bazıları diyebilir tasavvuf ve insan psikolojisi programında bunları ısra beslenmeye mi geldi? Ama işte şey, insan psikolojisiyle hocam beslenme arasında olağanüstü şey var, ilgi var. Mesela beslenme aynı zamanda mesela prebiyotikler var ya hocam insanın sindirim sisteminde. Bunların oranları bile insanın psikolojisi üzerinde etkisi olduğunu söylüyor bazı psikiyatristler. Ve şimdilerde insanların psikolojik dengesini bulması için bütün bunların da dengeli hale getirilmesi için çalışma yapılıyor. O da hesaba katılıyor yani.
Hocam Ali Efendimiz diyor ki her gün et yemeyin diyor mesela. Katı katlı olursunuz ama haftada en az bir kere et yiyin diyor. Hocam bu da ayrı bir sıkıntı şu anda. Bazı gençler et yemiyorlar falan. İşte bu hani vejetaryenlik falan filan bayağı moda. Evet. Modern gençlik arasında. Hocam o beslenme insanın düşüncesini, hatta batıların bir kısmı sen ne yersen olsun falan şeklinde, abartılı bir şekilde, ama gerçek payı var bunda tabii.
Gerçeklik payı var. Evet. Yani
yoksa yani tabii insan ot yediyle ot gibi olması gerekmiyor. Bu konuda da biraz bizim sufiler çok kafa yormuşlar hocam.
Kesinlikle. Hocam tam yeri gelmişken.
Buyurun.
Süfyan-ı Sevri Hazretleri'ne soruyorlar. Efendim, namazı birinci safta kılmanın faziletini anlatır mısınız? O da Süfyan-ı Sevri Hazretleri de cevap veriyor. Kardeşim, sen ekmeğini nereden kazanıyorsun, ona bak. Kazancın helal olduktan sonra hangi safta dilersen orada namazını kıl ki bu hususta sana güçlük yoktur.
Ha, illa birinci safta bulacağım diye bir şey yok.
Yani ön planda şey diyor, yani sözü şöyle bitiriyor. Kişinin dindarlığı ekmeğinin helalliği nispetindedir.
Eyvallah.
Şimdi buna şunu eklemek lazım hocam. Ekmeğinin helalliği diyor ya. Ekmeğinin ve yiyeceğin olabildiğince orijinalliği.
Hocam ayet-i kerime.
Yani olabildiğince GDO'suz, olabildiğince paketsiz, olabildiğince işlenmemiş, olabildiğince doğal.
Helalen tayyibe kelimesi ayette geçiyor. Helal ve tayyip yiyin. Helal, kanunen insan hakkı bulaşmamış. Yani ben sizin hakkınızı yersem bu, istersem organik yumurta alıp yiyeyim.
Evet.
Bu değil. O zararlı bir kere. Başkasının hakkı olmayacak. Bir de tayyip de aklın ve örfün ve genetiği oynanmamış. İşte o dediğiniz gibi organik gıdalar. Hem Müslüman kimsenin kul hakkına girmeden kazanacak.
Evet.
Hatta Sami Efendi Hazretleri pazara gidermiş. Herkesin gördüğü meyvelerden değil de arkadan aldırmış. Çünkü bazen çok güzel meyve var mesela. Muz diyelim, incir, neyse, pahalı olabilir. Veya gittiğinde dönerler var. Herkesin ortası dönüyor böyle. Çoluk çocuk özenerek geçiyor oradan. Siz oradan bana bir döner kes diyorsunuz. Yani bu bizim sufi adabına göre uygun değil. İnsanların görmediği, göz hakkı olmayan arka taraftan. Hatta hocam evvelden ne kadar adaplarımız güzeldi ya. Asla böyle insanların ortasında bir döner kesilmezdi. Lokantanın perdesi vardı. İhtiyacı olan gider, arkada yer. Kimsenin kimin ne yediğini, şimdi caddeden geçiyorsunuz. Benim burnum kokalmaz ama çok güzel adam kahve içiyor mesela. Dışarıdaki masaya oturmuş. Veya kebap yiyor. Siz de koklayarak önünden, yani cebinizde paranız varsa neyse.
O bir propaganda tarzı hocam. Kokuyu dışarıya i̇şte yaymak
o, yani. Maalesef ama çok kötü bir şey hocam o.
Tabii.
Reklamcı karşısında belki
insanlar,
karlı.
Evet, insanlarda yoksunluk duygusu uyandırmak hakikaten fena bir şey.
Bu kapitalist sistemin getirdiği bir hani ahlaksızlık diyeyim. Yani eski dönemlerde herkes aldığını saklar. Kimseye göstermezdi ki göz hakkı olmasın. Yani file içinde paket, kapalı paketle gelirdi. Şimdi her şey aleni, alınan, yenen, içilen. Şimdi insan geçiyor oradan, güzel bir döner, güzel bir baklava görüyor falan. Ama alamıyor, imkanı yok.
Yani onun için sosyologlar hocam günümüz dünyasını gösteri toplumu diye tanımlıyor. Gösteri. Gösteri, hem gösteriş var işin içerisinde hocam. İki, gösteri sadece gösteri. Gerçekliği yok yani. Yani poz vermek.
Yani insanlar böyle ilginç, bu TikTok'la falan çıkıyor hocam.
Evet.
Adam banyoda bir çamaşır makinesinden köpükler falan köpürtüyor. Sanki deniz kenarındaymış gibi poz veriyor.
Aa, evet.
Ya arkadaşlar, gitmedikten sonra, o istifade edemedikten sonra kendini falanca kulenin tepesinde, filanca dağın tepesinde göstermenin, işte böyle bir hastalık
hocam
gelişti.
Burası tam aslında neresi? Mesela diyelim ki bir psikiyatriste başvurdu. Problemli olduğunu söylüyor birisi. Kabaca diyelim ki iki tane hocam kategori var. Hafif vaka, nevrotikler mesela. Ağır vaka, diyelim ki psikotikler. Temel ayrımlardan bir tanesi şu. Gerçeklik algısı var mı yok mu? Şimdi sen orada köpüklerle birlikte banyoda deniz kenara havası oluşturup çekiyorsan bu nedir? Gerçeklikten kopmuşsun demek hocam.
Hasta bir insan artık bu.
Evet. Ve artık bu zamanla, sorun şu hocam. Bu zamanla bir şey haline geliyor. Yaşam tarzı haline geliyor. Orada başlangıçta bunun bir gösteri olduğunu biliyor. Sonra bu gösteriyi devam ettirmek istiyor.
Mesnevi'de bunun çok güzel bir hikayesi var hocam. Yani Mevlana,
nasıl hocam?
O zamandan ilginç hikayeler söylemiş. Fakir bir adam var. Ama bu adam bir kuyruk yağı bulmuş. Her gün bıyıklarını yağlayarak köyün kahvesinde, ya bugün akşam da kebap yedik diye böyle övünüyor.
Vay ya, ne ilginç.
Ama midesi de beddua ediyor adama. Ya diyor, bir adam ben açım. Kaç gündür bir şey yemedim. Sen gidip köyün kahvesinde millete
yedim diye
riyakarlık yapıyorsun. Ama tabi Allah insanı imtihan edecek ya. Bugün çocuk koşarak geliyor köyün kahvesine. Baba baba diyor. O senin bıyıklarını yağladığın yağ parçası vardı ya. Kuyruk yağı. Onu kedi kaptı. Vallahi peşinden koştuk yakalayamadık.
Ne güzel.
Deyince adam rezil oluyor. Meydana çıkıyor. İnsan diyorlar be kardeşim ya niye bu yani riyakarlık? Ne bu gösteriş? Yani yoksa söyle biz de sana yardımcı olalım. Ama sen şimdi gidip köyün kahvesinde bu akşam kebap yedik dersen. Adam nereden bilsin senin yemediğini? Midene evet. Bakacak hali yok ya. Şimdi ta hocam bu gösteriş hastalığı eski dönemlerden beri ki riyakarlık. Hatta münafıklık onun bir devamıdır. Evet. Riyakarlık da basit gösteriş. Münafıklık da daha dini konularda. Adam aldatma vardır. Cehennemin en dibi diye geçer ayette. Çünkü hocam bu önce kendini kandırıyorsun. Sonra yavaş yavaş başkasını kandırıyorsun. Maalesef bugün de bu riyakarlık toplumdan bir karşılık. TikTok'lar, Facebook'taki o şunlar bu saçma salak şeyler. Yani toplumdan çok tık aldığı için. Geçen çok ilginç bir şey vardı. Bu sizin çok meşhur bizim Sancar Bey var ya. İşte Amerika'da şey kazandı falan. Nobel ödülü.
Evet.
Onun çok basit bir izleyicisi
Aziz
var.
Sancar.
Aziz Sancar Bey'in çok az bir izleyicisi var. Yani atıyorum 50 bin.
Ha evet evet.
Başka birisinin.
Bir fenomenin.
Fenomen ismi lazım değil. Göbeğini oynatıyormuş sadece.
Evet.
Onun 5 misli 10 misli. Ya arkadaş yani şimdi böyle toplumda ilim bilim ilerler mi Allah aşkına?
Kesinlikle. Hocam aklıma Heraklitos geldi.
Evet.
Heraklitos antik Yunan'da hakikaten çok büyük filozoflardan bir tanesi. Bir zaman kürsüye çıkmış, böyle saçma salak konuşmalar yapmış. Yani çocuğun yapmayacağı laflar. İnsanlar da dinlemiş yani, tamam mı? Sonra biri demiş ya, sen niye böyle yapıyorsun? E diyor, siz istediğiniz bu.
Eyvallah.
Yani o zamanlar diyelim ki bunlar tekil vakalardı. Şimdi ne oldu bunlar? Bunlar artık bir küresel salgına dönüşmüş oldu yani.
Şimdi ben bazen bizim Osmanlı'da bu konuları konuşurken oğlum diyorum bu hafta Allah'a şükür bizim diyorum tasavvuf insan psikolojisi bir haftada 1000 sayısına ulaştı. Ya baba diyor ne bu 1000 Allah aşkına falanca fenomen diyor bir günde 100.000 izlenmiş. Evet. Yavrum diyorum ben de bir solucan bulup da senin burnuna sokmaya çalışsam bunu TikTok yapsam ben de biliyorum o bir günde 5 milyon seyredilir. Ama diyorum maalesef işte böyle yani ciddi program yapıyorsunuz faydalı
demedi
sağlıklı.
Demedi mi yapalım bunu baba?
Demedi yok. Ama biliyorum değil mi hocam böyle bir saçmalık yapsak
evet,
herhalde
evet.
Birkaç milyon insan
evet.
Yani Türkiye'de bir adam baba kafasını yemiş çocuğuna işkence yapıyor diye. Hatta geçen öyle bir tatsız bir şey de oldu hocam. Bir vücut geliştirmeciyle bir işte şey, dövüş şey, sporcusu. Kavga ettiler. İkisi de YouTuber. Ve bu kavgayı yayınladılar maalesef. Ve binlerce gencimiz onu seyrettiler. Tabii negatif etkisi de çok olmuştu tahmin ediyorum. Yani zamanımızın en büyük sıkıntısı da hani az yemek derken belki buna bir şey daha ilave edelim. Az izlemek. Size zarar verecek programları, görüntüleri YouTube'du, Twitter'du, TikTok'du. Ama yani gerçekten çok zor. Nereye gitsek internet, nereye gitsek ekran, televizyon, kompütür. Hocam Allah sabırlar versin gençlerimize. Ben çok onlara dua ediyorum yani.
Evet. Hocam atomun içindeki boşluktan bahsetmiştik ya.
Eyvallah.
Şimdi önümüzdeki zamanlarda hocam kötü bir haber vereyim. Samanyolu galaksisi ile Andromeda galaksisi çarpışacak.
Hocam kaç sene kaldı? Biz ölmeden acaba böyle bir tehlike varsa?
4 milyar yıl sonra hocam.
Sıkıntı yok.
Peki bu iki galaksi birbirinin içinden geçecek hocam. Hı. Bunlardaki yıldızların ve gezegenlerin hocam birbirine çarpma olasılığı yok denecek kadar azmış.
O kadar mesafesi...
O kadar boşluk var yani. Uf. Hani demin atomun içindeki boşluktan bahsettik ki hocam. Şimdi bu anlamda insanın da boş zamana ihtiyacı var. Boş zaman demek hocam tırnak içinde boş geçirilen zaman değil.
Öldürülecek zaman değil.
He. İnsanın bir şeyler üretebilmesi, kendi içine dönebilmesi, yeni şeyler düşünebilmesi, üretebilmesi için boş zamana ihtiyacı var. Şimdi hiç durmadan veri girişi olunca, özellikle de dijital veri girişi olunca ne oluyor hocam? Kafa dumur oluyor yani.
Bir de hocam,
hani böyle grip olduğunda insana kafası küt olur ya hocam. Küt kafa oluyor. Böyle incelikleri, nüansları algılayamıyor. Aşırı dijital veri girişinde de böyle oluyor. Dolayısıyla insanlar incelikleri ve nüansları kaybediyor.
Düşünce vakti kalmıyor.
Evet, düşünmek ve sahici düşünmek dediğimiz. İnsanın zaman olarak şeye ihtiyacı var. O boşluğa ihtiyacı var. Mekan olarak da hocam düşünsenize mesela bu odada hocam eşyalar ne kadar yer kaplıyor? Odanın azını kaplıyor. Çoğunu kaplasa ne olur hocam? Biz burada kendimizi böyle şey hücre hapsinde gibi hissederiz yani.
O yüzden hocam sufiler yılın belli günlerinde halvete giriyorlar. Yılda mesela en fazla 40 gün civarında, 3 gün civarında neyse. Orada hocam ışık yok, görüntü yok. Yani böyle cep telefonu falan da yok.
Evet.
Orada İşte Allah ile baş başa kalıyorsun. Yani tefekkür etmek istediğin, eğer bir başka icat etmek istediğin bir şey varsa onunla baş başa kalıyorsun ve üretim artıyor. Hocam eski alimlerin yazdığı kitapları biz şimdi bırakın yazmayı, okumaya ömrümüz yetmiyor. İmam Gazali'nin yazdıklarını mesela okuyorum desek baştan sonuna tamam hocam ortalama bir insan ömrü yetmez. Yani şu şeyden dolayı, görüntü kirliliğinden dolayı, yoksa normalde yeter ama.
Evet.
Şimdi günlük şu kadar haber izleyeceksin, şu kadar film seyredeceksin, sosyal medyayı takip et, geri bir şey kalmıyor ki.
Evet, geçenlerde bir kitap dikkatimi çekti hocam, Çalınan Dikkat diye. Bu aşırı uyarıların özelliği o hocam. Diyelim ki şeydesiniz, bir Taksim meydanındasınız, her şeye dikkat etmeye çalışıyorsunuz. Aslında ne oluyorsunuz? Hiçbir şeye dikkat edememiş oluyorsunuz. Ne yapmak gerekiyor? Zoom yapmak gerekiyor. Belirli şeylere odaklanmak gerekiyor. Çünkü insanın dikkat kapasitesi o kadar yüksek değil. Hatta çok ilginç hocam. Mesela beynimiz çoğu şeyi, rutin şeyleri görmezden geliyor.
Enerjisini harcamıyor.
Enerjisini harcamıyor. Bunun pozitif tarafları çok hocam. Mesela diyelim ki hayvanlar aleminde düşünün. Ceylan mesela. Orada bir ağaç var. Yerde yeşillik var. Orada ırmak akıyor. Buna dikkat etmiyor. Ama nerede bir kıpırtı, çıtırtı varsa...
Aslan var mı diye.
Ona ya da bir leopar ya da bir çita ya da Allah korusun bir sırtlan sürüsü gelebilir. Ya da yabani köpekler gelebilir yani. Şimdi bu şey açısından, kritik şeylere dikkat etmek açısından iyi bir şey. Kötü tarafı şu. Her şeyi sıradanlaştırabiliyoruz biz böylece. Mesela diyelim ki önümüze kurulmuş bir sofrayı, eşimizin hazırladığı bir akşam sofrasını ya da bizim eşimiz için hazırladığımız bir sofrayı çok sıradan bir vaka olarak görebiliyoruz. Allah'ın verdiği nimetleri çok sıradanmış gibi görüyoruz. Mesela vitrinde baktığında gözünü büyüleyen bir takım elbiseyi alıyorsun. Birdenbire o büyüsü yok. Niye?
Atıyorsun dolaba, bir daha çıkarıp giymiyorsun belki.
Bir şeye sahip olduktan sonra onu biz sıradanlaştırıyoruz. O bir de kendimizi sıradan algılamamızla ilgili bir şey. İnsan halbuki hocam sıradan bir varlık değil yani. Sonuçta her insanın mesela göz bebeği diğerinden farklı. İkizlerin bile hocam, tek yumurta ikizlerinin bile göz bebekleri birbirinden farklı. Yani yaradan imzasını atmış, seni sen olarak, beni ben olarak tanıyor. Ben
fason çocuğum, üretimi yok yani kainatta.
Değil yani.
Her şey, hatta hocam İlginç bir şey okudum geçenlerde. Her çimen tanesi var ya, her birinin renk tonu farklı. Hiçbiri aynı oranda yeşil değil. Ya çimen ya bildiğin.
Yani ne kadar
milyonlarca, değil mi? Bir bahçede evet. Milyonlarca kök çimen vardır. Hepsi farklı renkte.
Evet. Yani çocukluğumda hocam şey düşünüyordum. Yani acaba diyorum Allah her şeyi yaratan. Ya ben neyim ki yani, beni ben olarak biliyor mu? Ali olarak biliyor mu? Tamam mı?
Bilmez mi? Şimdi
mesela şey, mesela bir çocuğun duygu dünyası diyelim ki, hani bazı haberlerde eskiden çıkıyordu. Adamın 40 tane çocuğu var. Çocukların isimlerini karıştırıyor ya da bilmiyor.
Eyvallah.
Ya da bir çocuk bir çocuğu dövüyor. Diyor ki sen benim çocuğumu nasıl döversin? Halbuki o da onun çocuğu.
Eyvah. O kadar.
Şimdi yani mesela insan yaradan için özel olduğunu bilmeli. Çünkü özel olmasa yaradan ona kendi ruhundan üflemez ve onu kendine özel yaratmaz yani. Dolayısıyla yaradan da insan için özel olması lazım. Yaradana insan, hani Vedud ismi tam. Ya. Yani mesela tek geçişli ismin Vedud ismi olması çok ilginç hocam yani. Geçişli yani yaradan, hem seven
hem sevilen.
Hem sevilen yani.
Hocam bu Erol Nuri'nin o zaman şeyini bitirelim bugün. Sev, sevil, sevdir ya Rabbi diyor.
Kimdi hocam?
Erol Nuri. Yanılmıyorsam Antalya Elmalı'da yatıyor. Bir Allah dostu zat.
Erenlerden.
Sev, sevil, sevdir ya Rabbi. Hem beni sev.
Evet.
Hem de benim gönlümde sen sevil. Bir de beni başkasını sevdir ya Rabbi diyor. Bir sevgi
ne güzel,
duası yapmış.
Ne güzel duaymış yani.
Yani hakikaten bugün de bunu da bitirelim inşallah. Belki de bugün yani sağlığımızın korumanın en önemli yolu seveceğimiz, sevileceğimiz ortamları oluşturmak. Aile
Kesinlikle.
Ortamı, dostluk ortamı. Yani bu insanların da belki en büyük sıkıntısı çektiği yerler Rıza Hocam. Yani sevilecek ortam bulamıyor kendine veya bunu oluşturmak için gayret sarf etmiyor.
Evet, herkes herkesle konuşabiliyor ama hocam.
Ya.
Muhabbet kelimesi, hadi muhabbet.
Edelim.
Muhabbet başka bir şey çünkü orada sevgiyle doğru. ilgili bir şeyler var yani. Yoksa konuşmak konuşuk olur. İnsanlar herkes Eyvallah. Konuşur. Ağzı olan konuşuyor.
Onu da Allah'tan istemek lazım. Bunu öğreniyoruz sufilerden. Evet. Hocam özetlersek inşallah yani az yemek iyiydi ama az uyumak iyi değildi. Onu konuştuk sizinle.
Uykusuz kalacak kadar.
Spor, hareketlilik bu hafta bunları konuştuk.
Evet.
Yani biraz da haftaya belki onu iş yaparız hocam. Aşırı kaygı ve üzüntüleri de biriktirmek, devamlı onlar üzerinde, bunu hocam batılılar beynin geviş getirmesi diyorlar. Hocam affedersiniz bu sığırlar falan akşama kadar otluyorlar. Akşam gidip sabaha kadar onu işkembelerinde tekrar öğütüyorlar işte tabiri evet. caizse. Onu da haftaya konuşalım inşallah. Ne
evet,
dersiniz?
Olur.
Çok teşekkür ederiz Ali Rıza hocam. Ağzınıza, gönlünüze sağlık. Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf İnsan Psikolojisi'nde bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki haftada buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.